15. ayrım. Bazen bir öğrenci öğretmeni daha iyi bir öğretmen yapar. Muhammed İkbal. Çocukların karne sendromu. Karne dönemi eğitimdeki çocuklar için gerçek bir dehşet dönemidir. Çoğu anne babalar için de öyle. Olayı öyle bir abartma abartırlar ki sanırsınız dünyanın sonu geliyor. Öncelikle çocuklar da yetişkinler de şunu bilmeli. Karnedeki zayıflar ya da sınıfta kalmalar dünyanın sonu değil. Çünkü hiçbir şey çocuğun kendisi kadar önemli değil. Bunu hatırlatıyorum ki karne konusunda strese sokulan çocuklar bazen hayatlarına bile son verebiliyor. Zayıf karne intiharı en çok sağlam iletişim kanalları bulunmayan ailelerin çocuklarında rastlanıyor. Böyle ailelerin çocukları ailelerine karşı güvensiz oluyorlar. İkinci sığınak gözüyle gördükleri okulun da kapanması onları bir büyük boşluğun içine fırlatıyor. Çocuk kendini yalnız hissediyor. Başarılı karneleri almış arkadaşlarıyla da iletişim kuramazsa ya da yanlış arkadaşlarla yanlış iletişimler kurarsa tüm hayattan bir çırpıda kaçışı seçebiliyor. Çocuğa telkin edilecek fikirlerin başında hayatın başarıların yanı sıra bazı başarısızlıklarla da dolu olduğudur. Ve başarıya da başarısızlığa da her yaşta rastlayabileceğidir. Burada önemli olan tıpkı başarı gibi başarısızlığı da soğukkanlı karşılamasını bilmektir. Özellikle başarısızlıktan ders çıkartmak, başarısızlığın sebeplerini bulup giderme çarelerine yönelmektir. Uzmanlar okuldaki başarısızlığı tek başına çocuğun bir kusuru olmaktan çok ailenin bazı ihmallerinin bir sonucu olarak görüyor. Bana göre de okuldaki başarısızlık bir sonuçtur. Anne babanın bilerek ya da bilmeyerek evde uyguladıkları eğitim yaklaşımının sonucu. Unutmayalım ki kimse kimseye hayatı bir çırpıda öğretemez. Herkes kendisi yaşayarak hayatı öğrenir. Çocuk da bazı şeyleri yaşayarak öğrenecektir. Bu konuda önceden verilmiş öğütlerin pek etkisi olmaz. Bize de anne babalarımız ne güzel öğütler verirlerdi. Peki öğütlerini tutar mıydık? Hayır, gene bildiğimiz gibi yaşardık. Bilmediklerimiz ayaklarımıza dolaştığında yine anne babamıza başvururduk. Bu çok önemli. Çocuk sıkıştığında annesine babasına rahatlıkla gidip sorununu anlatabilmeli. Onlarla müşkülünü paylaşabilmeli. Evde sert tavır gören çocuk çıkış yolunu ev dışı ortamlarda arar. Sık sık kendisi gibi tecrübesiz arkadaşlarından çözüm bekler. Yanlış yönlendirmeler sonucu sorun da daha çözümsüz hale gelir. Çocuklarımız bizim her zaman her konuyu konuşmaya, hatta tartışmaya hazır olduğumuzu bilmelidirler. Karne sendromunu hafifletecek tedbirler var mı? Bu konuda bazı tavsiyelerde bulunabilirim. 1. Karne günü yaklaşırken çocuklarınızı motive edin. Ondan mükemmel olmasını beklemediğinizi söyleyin. Sevginizin ölçüsünü karnedeki notların belirlemediğini, notlar nasıl olursa olsun onu sevmeye devam edeceğinizi belirtin. 2. Karne günü okula birlikte gidin. Karnesini alırken çocuğunuzun yanında bulunun. Kırığı varsa arkadaşların arasında tepki vermeyin ama evde onu da aranıza alarak konuyu tartışın. Zayıfların sizin ihmallerinizden kaynaklanan bölümünü cesaretle üstlenin. O takdirde büyük ihtimalle çocuğunuz rahatlayacak ve kendi sorumluluk payını daha rahat üstlenecektir. İşte orada zayıfları telafi etmenin yollarını araştırmaya başlayın. 3. Unutmayın ki öğrencinin başarısı aile içi eğitimle okul eğitiminin birleşmesiyle oluşur. Oysa bizim eğitim sisteminde iki yönlü kopukluk var. Birincisi, okul her şeye ideolojik kalıplardan bakıyor, aile ise daha özgün ve özgür düşünebiliyor. Yani okul ile ailenin eğitimden beklentileri örtüşmüyor. Yani ayrı telden çalıyorlar. Bu da tabii çocuğa yansıyor, kafasını karıştırıyor. İkincisi, aile çocuğun okulu ile diyaloğa geçmiyor. Öğretmenler de bu konuda fazla istekli görünmüyor. Bunun faturası da yine çocuğun üstüne çıkıyor. Çocuk kendisini yalnız hissediyor. Şu halde çocuğun okuldaki başarısızlığında ailenin yanı sıra öğretmenin de payı var. Bir anlamda zayıf not veren öğretmen kendisine de zayıf not vermiş oluyor. Bu yüzden karnesinde zayıf olan çocuklarınızı hırpalamayın, yıpratmayın, küçük düşürücü sözler sarf etmeyin. 3. Çocuklarınızı karneleri pek iyiyle dolu olan çocuklarla sakın kıyaslamayın. Çocuğun sizden de onlardan da farklı ve ayrı bir insan olduğunu düşünün. Kendisini özgü birey olarak görün ve değer verdiğinizi hissettirin. 4. Karne nasıl olursa olsun çabalarıyla düzelteceğine inandığınızı söyleyin. Ama bunu söylerken kendiniz de buna inanmalısınız ki inandırıcı olabilirsiniz. Çocuklar bizim hissetmediklerimizi de hissederler. Çünkü bizden daha hassastırlar. 5. Çocuğunuzun ergenlik dönemindeki bazı kaprislerine, huysuzluklarına, değişikliklerine ve o dönemde gelen bazı başarısızlıklarına daha toleranslı yaklaşın. Çocuğun ergenlik çağında ilgi odakları sık sık değişir. Daha önce olmadığı kadar huysuz ve çekilmezleşir. Bunun vücuduyla birlikte ruhunda da meydana gelen bazı değişimlerden kaynaklanan geçici bir durum olduğunu bilmeli ve sabır göstermelisiniz. Çocuklar yaptıklarınız şeyleri söylediklerinizden daha çok kolay öğrenirler. Kevin State. Oyun ve oyuncağın çocuğun yetişmesinde etkisi. Oyun ve oyuncak tabii ki çocukları yetiştirmez ama ruhsal ve fiziksel gelişimini destekler. Çocuklar pek çok şeyi oynayarak öğrenir. Bu anlamda oyuncaklar çocuğun deney araçları, bir nevi laboratuvarlarıdır. O laboratuvarda hayata hazırlanacaktır. Bu sebeple oyuncak seçimi önemlidir. Yanlış oyuncak çocuğu yanlışa, doğru oyuncak doğruya yönlendirecektir. Hani 2000 yılı Kasım'ında birkaç çocuk insanüstü güçlerle donatılmış uçan bir çizgi film kahramanına özenerek kendisini pencereden atmıştı ve o çizgi filmin yasaklanması gündeme gelmişti. Ben yasaklanmamasını savundum. Ters gibi geliyor ama bence doğru tavır bu. Çünkü yasaklama ilgiyi arttırır. Bu defa kasetlerini alır ve çocuklara seyrettirirler. Kasetler kara borsaya düşer, onlarca kişi haksız kazanç sağlar. Ama tabii benim karşı çıkışımın sebebi ekonomik değildi. Kafamda şu soru vardı. Neden bu filmi seyreden milyonlarca çocuktan sadece birkaçı böyle bir etki altına girdi? Şu sonuca vardım. Çizgi film kahramanına özenen çocuklara hayal ile gerçeği ayırt edecek ölçüler verilmemiş. Bunu onlara kim verecekti? Tabii ki aileler. İşte bu yüzden aile eğitimi ve sağlığı üzerinde çok duruyorum. Çocuklarımız ruh sağlığı açısından sakat kalırsa geleceğimiz sakatlanır. Oyun ve oyuncak konusunda sözü bir uzmana bırakmak istiyorum. Gazi Üniversitesi Meslek Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişim ve Okul Öncesi Eğitim Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Özlem Ersoy. Çocuklar aletlerin nasıl çalıştığını düşünerek bulma, yeni kelimeleri ve fikirleri öğrenme, hayal gücünü geliştirme, problem çözme ve işbirliği yapabilme gibi pek çok beceriyi oyun oynarken öğrenir. Dedikten sonra oyuncakları ve fonksiyonlarını tasnife geçiyor. 1. El işlevli oyuncaklar, çıngıraklar, basıncı öten oyuncaklar, toplar, yapbozlar, boncuklar ve kart oyunları çocukların el-göz koordinasyonunu geliştiriyor. Problem çözme ve işbirliğini teşvik ediyor. Ayrıca aletlerin çalışma şeklinde fikir üretmeyi öğreniyor. 2. Kitap ve kasetler. Bebekler parlak resimlerden hoşlanır ve kısa sürede kitapların sayfalarını çevirebilirler. Daha büyük çocuklar için hikaye ve şiirler eğlencelidir. Kitaplar ve kasetler çocuğa yeni bilgiler kazandırır, yerleri ve insanları anlamasına yardımcı olurlar, dilleri gelişir. 3. Yapı, bina gereçleri. Ağaç işi malzemeler, inşaat takımları, bloklar, birleştirilebilir gibi oyuncaklar çocukları bilime yaklaştırır, sayı kavramlarını geliştirir. 4. Deney malzemeleri. Kum, kil, su ve müzik aletleri gibi deneysel malzemeler öğrenme araçlarıdır. Çocuklar bunlarla oynarken malzemeyi kontrol etmeyi öğrenirler. 5. Aktif oyun gereçleri. Bunlar çocuğun fiziki saldırılara karşı gerekli güveninin ve kararının gelişimini destekler. Onlarla oynarken çocuğa aşırı koruyucu davranılmamalı, ona güvenilmelidir. Parklarda gördüğümüz, bazılarının görüntüsünden etkilendiğimiz ve korktuğumuz eski ota lastikleriyle tırmanma kafesleri çocuğun dengesini sağlar. Çocuğun atlaması, tırmanması ve diğer çocuklarla oyun kurması için mükemmel oyuncaklardır. 6. Gerçeğin taklidi oyuncaklar. Oyuncak bebekler, doldurulmuş hayvanlar ve hareketli şekiller gibi nesneler çocukların hayal güçlerini kullanmalarına ve yeni davranış biçimleri denemelerine fırsat verir. Böylece hayatı tanımalarına yardımcı olurlar. Oyuncak çocuğun yaşına ve cinsiyetine uygun olmalı. Doçent Doktor Selahattin Şenol bunları 4 kategoriye ayırıyor. 1. Duygusal oyuncaklar. Duygusal zorlukların yenilmesi için seçilen bazıları oldukça çirkin, yumuşak ve tüylü oyuncaklardır. Oyuncak ayı, maymun, kertenkele ve benzerleri gibi. 2. Zevk nesnesi oyuncaklar. Çocuğun sadece hoş vakit geçirmesi için seçilen oyuncaklar. Araba vesaire. 3. Eğitsel oyuncaklar. Boyama kitapları, yapbozlar, maket oyuncaklar gibi eğitim de veren oyuncaklar. 4. Sosyal oyuncaklar. Yaşıtlarıyla oynamakta kullandığı oyuncaklar. Oyuncaklar bir denge içinde çocuğa sunulmalı. Bunun için de ailelerin dengeli aile olmaları gerekiyor. Öğretmenler muma benzer. Başkalarına ışık vermek için kendisini tüketir. Ruffini. Okuma alışkanlığını geliştirmek için neler yapmalı? Önce devlet, yanı sıra aile ve okul kitapla barışmalı. Aileler kitapla tanışmalı. Çocuklarına bu konuda yol göstermeli. Onları okumaya teşvik etmeli. Hatta zaman zaman kitabı birlikte okumalılar. Evlerde, okullarda, sınıflarda mutlaka birer kitaplık bulunmalı. Anneler, babalar kitap okuyarak yeni şeyler öğrenmenin hayata katkılarını anlatarak çocuklarına örnek olmalı. Yazarlar, yayın evleri özellikle çocuk ve gençlik edebiyatına daha ciddi biçimde eğilmeli. Medyanın magazin dışında kitap gibi, sanat gibi dertleri olmalı. Ama büyük sorumluluk payı yine anne babalara düşüyor. Zira çocukları dünyaya getiren onlardır. Çocukların iyi yetişmemesi de en çok anne babayı etkileyecektir. Bu yüzden anne babalar çocuklarına muallim olmak zorundadırlar. Eskiden biliyorsunuz öğretmene muallim, okula mektep, öğrenciye de talebe denirdi. Talebelik öylesine önemliydi ki Fatih Sultan Mehmet kendi kurduğu Sahn-ı Seman Üniversitesi'ne ancak sınavla talebe olabilmişti. Muallimin talim terbiye ile, mektebin kitapla, talebenin ilmi taleple istemek sıkı sıkıya münasebeti vardı. Sonra muallimin yerini öğretmen, mektebin yerini ekolden bozma okul, talebenin yerini ise öğrenci aldı. Kelime değişikliği deyip geçtik, zamanla da alıştık. Ama aslında bunlar kelime değişikliğinden ibaret değildi. Eğitim sistemi kavram, ruh, muhteva ve felsefe olarak değişiyordu. Sistemin temelleri yeniden örülecek, talebeyi Allah'a götüren yollara kelimelerden mayınlar döşenecekti. Ders kitapları buna göre oluşturuldu. Bu ders kitaplarını okuyarak, burada yazılanlara inanarak yetişen nesillerin büyük bir bölümü şu ya da bu şekilde heba oldu. Onlar heba olunca çocuklarını da heba ettiler. Çünkü ne öğreteceklerini öğrenmemişlerdi. Sert bir ifade belki ama aile ocağımız zaman zaman Nemrut'un ateşine dönüşüp kendi çocuklarımızı yaktı. 1980 öncesi kaosa 5000 genç, PKK belasına 30000 genç kurban verdik. Bir anı. Öğretmenimin tavsiyesi. İlkokuldayım. Sanırım 4. sınıfta okuyorum. Baş öğretmen, o zamanlar ilkokullarda müdür yerine baş öğretmen vardı. Hikmet Bey, her zamanki gibi elinde bir kitapla sınıfa giriyor. Kitabı sallayarak konuşmaya başlıyor. Çocuklar bugün çok şey öğrendim. Çünkü bugün bu kitaptan 20 sayfa daha okudum. Demek ki bu kitabın sadece 10 sayfasını okuyanlardan fazla şey biliyorum. Hiç okumayanlardan çok fazla şey biliyorum. Kitap okumanın farkını o gün fark ettim diyebilirim. sonra adeti olduğu üzere bacakların üstünde yaylandı ve bize bir tavsiyede bulundu. "Çocuklar," dedi, "yolda bulduğunuz herhangi bir yazılı kağıdı okuyarak, boş kağıdı ise yazarak değerlendirin. Beni kitaba kardeş yapan tavsiye bu tavsiyede diyebilirim. Ama Hikmet Bey'in özelliğini dikkatlerden kaçırmayın. O çok okuyan bir öğretmendi. Tavsiyesi teoride kalsaydı, yani okumayan bir öğretmen olsaydı, eminim sözleri bana bu ölçüde tesir etmezdi. Bu tavsiyenin ışığında yağmur bir Karadeniz ikincisinde eve dönerken yere atılmış birkaç kitap yaprağı buldum. Nemli bir taşın üstüne tüneyip iki soluk arası okudum. Beni öyle bir sarmaladı ki bir saat koşarak ilçeye gittim. İlçenin tek kitapçısına elimdeki sayfaları göstererek bu kitabı almak istediğimi söyledim. Adam kitap satıyordu ama belli ki okumuyordu, bilemedi. Fakat tam o esnada yeğeni dükkana girdi. Kitapçının yeğeni meğer ortaokulda Türkçe öğretmeni Cafer Bey değil mi? Sonradan ortaokula gidince öğrencisi oldum. Elimdeki sayfaları alıp inceledi ve hastalığa teşhis koyan bir doktor ciddiyetiyle "Victor Hugo'nun Sefilleri" dedi. "Burada bulamazsın." O da okuma sevdalısıydı. İstanbul'dan getirtebileceğini söyledi. Ve o gelene kadar okumam için birkaç kitap verdi. Koltuğumun altında Üç Silahşörler ve Monte Cristo Conti gibi eserlerle gece karanlığında eve döndüm. Bizimkiler meraktan ölmüşler. Ama ben yeniden dirilişin eşiğindeydim. Batı edebiyatıyla buluşmam başlamıştı. Çocuklar donmamış beton gibidir. Üzerine ne düşse iz bırakır. Haim Jinot. Çocukları yetiştirmede çocuk edebiyatının rolü nedir? İyi çocuk edebiyat ürünleri çocuğun yetişmesi açısından çok önemli. Zira iyi çocuk edebiyat ürünleri hem çocuğun kendine güvenini arttırır, hem hayal gücünü zenginleştirir, hem çocuğun ailesiyle ve çevresiyle iletişimini kolaylaştırır. İyi çocuk edebiyat ürünleri çocuğun ruh sağlığı açısından da önemlidir. Ancak ailelerin ve eğitim kurumlarının bu önemi yeterince idrak ettiğini söylemek çok zor. Toplumumuzda kitaba kaynak ayırmak hala parayı sokağa atmak anlamına geliyor. Bazı ailelerde çocuğa zarar vermek anlamına bile gelebiliyor. Oku emriyle başlayan bir ilahi kitaba iman etmiş olmamıza rağmen okumaya karşı alerji duyan bir toplumuz. Eğitim, öğretim anlayışımız sadece belirli kalıplarla sloganların ve ideolojik kim saplantıların belletilmesine hatta ezberletilmesine dayanıyor. Aile içi eğitim ise kavram olarak bile mevcut değil. Aileler kitap okumadan ders çalışmayı anlıyor. Çocuk sürekli olarak buna zorlanıyor. Ders dışı kitaba, dergiye vesaireye karşı ise tam bir boykot hali var. Bunlar pek çok ailede sık sık yükselen telkinler. Yabancı kitap okuyacağına ders çalış. Roman, hikaye yalandır. Fazla okuma, gözlerin bozulur. Filanca çok okumaktan aklını oynattı. Önce okulunu bitir, okuyacaksan sonra okur. Yine mi kitaba para verdin? Aileler böyle de sanki okullarda yapılan telkinler farklı mı? Fazla ders çalışanlara inekleme derler. Öğrenmeyi inekleşmek olarak manalandırırlar. Bu kafayla adam olmazsın. Her vesileyle söylenir. Zararlı kitaplarla kafanı doldurma. Ders kitabı dışında kitap okuyanlara. Ya çevrenin telkinleri, arpacı kumrusu yahut Nasrettin Hoca'nın hindisi gibi ne düşünüyorsun? Düşünmek hayvansal bir işlemdir anlamında. Okuyup da ne olacak sanki? Bakın filancaya mektep metrese görmedi ama çuvalla parası var. Okuyup da filozof mu olacaksın? Olmasın mı? Okumaya karşı olmanın bence farklı boyutları var. Tümünü tahlile konumuz müsait değil ama şu kadarını da belirtmeliyim ki yasak yayın kavramının ve yazarları sık sık içeri tıkan antidemokratik yapının bu olumsuzlukta payı büyük. Mesela gazetelere ve radyo televizyon bültenlerine sık sık şu kabil ifadeler yansır. Baskında iki tabancı ile çok sayıda yasaklanmış yayın. Anıtkabir olayını çıkaran adamın okuduğu kitaplar. Van'ın filan köyüne yol yapılırken topraktan çıkan kitaplar. Toplum düşmanı falanca evindeki kitaplığında yer alan kitaplar arasında, kitabın suçun oluşturucu faktörleri arasında sunan bu yayın anlayışı zaten var olan okumama alışkanlığımızı besliyor. ve istatistiklere şu şekilde yansıyor. Yayınlanan tüm kitapları okuyanların %47'si üniversite öğrencisi, %35'i lise öğrencisi, %14.04'ü ilk öğretim öğrencileri. Okunan kitapların kaçta kaçında bizim insanımızdan, bizim muhitimizden, kültür ve medeniyet kaynaklarımızdan oluştuysa ayrı bir soru. Bu tablo iç açıcı değil.